Sevgili izleyiciler ve sevgili seyirciler, söz sizde, programımıza hoş geldiniz. Bu karda, kışta, kıyamette buraya kadar geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Yeni bir programa başlıyoruz Yol TV'de. Bugüne kadar televizyon başında hep konuklarımız oldu ve konuklarımızın yorumlarını aldık. Bugün değerli bir konuğumuz var. İrfan Değirmenci bizi kırmadı, buraya geldi. Kendisi aynı zamanda Ankara'ya yerleşti. Bir Ankaralı o. Eski bir Ankara'da aynı zamanda. Hoş geldin.
Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
Söz Sizde programını ülkenin çeşitli şehirlerini gezerek özellikle seçim sürecinde insanların Türkiye'de ne istediğini, nasıl bir hayat sürmek istediğini ve gelecekle ilişkili fikirlerini alacağız. Esası biz de yorumlarımızı katacağız konuklarımızla birlikte ama vatandaş ne diyor, halk ne diyor ve mevcut iktidarın kısıttığı sesi biz yüksek ayarda açarak topluma duyurmakla sorumlu olacağız. Bunu ortaya koyacağız. Bundan sonra ülkenin çeşitli yerlerinde halkımızla bütünleşeceğiz. İrfan Değirmenci'nin söyleyeceği şeyler vardı.
Çok teşekkür ederim, sağ olun. Bir kere çok mutlu oldum ilk programa konuk olmaktan dolayı. Ben kendimi konuktan ziyade ev sahibi gibi de hissediyorum. Buradaki herkes öyle aslında. Ben de Batıkent'te oturuyorum. Batıkent'te gelirken yolda, malum yollarda kayıyor biraz. Ağır ağır gelirken duvarda yine bir kez daha Ankara'nın velisi kazanacak yazısını yazmış çocuklar. Onu gördüm. Onu geçtik, biraz ilerledik. İşte Harbiş Kooperatifi'nin oraya doğru. Hayır kazandı yazıyor. Şimdi bunlar hep duvar yazıları zihnimizi canlı tutuyor ve unutmamamızı sağlıyor. Bu yüzden iyi bir şey grafiti. Ben seviyorum duvarları boyayan, renklendiren, yazan çocukları. Hayır kazandı. Evet, bunu biliyoruz. Sonra üstüne bir de sizin de aday olduğunuz, benim aday olamadığım, aday adayı olabildiğim bir seçim atlattık. 24 Haziran gecesi de adam kazandı dediler bize. Şimdi referandum üstüne 24 Haziran, onun öncesine de gitmek mümkün tabii. 7 Haziran'da yeşeren umutlar ve sonra o Kasım'a kadar olan dönemde malumunuz. Bunları hatırlamak gerekiyor, biraz çabuk unutuyoruz. O yüzden bir seçim daha var önümüzde. Seçimden seçime sürükleniyoruz. Demek ki yani hiç kimse herhalde burada çok demokratik bir ortamda olduğumuzu söyleyemez. Demek ki demokrasi sadece seçim değilmiş, sandık değilmiş. Bunu görüyoruz, yaşıyoruz. Her seferinde duygusal da insanlarız. Bilmiyorum niye böyle. Biraz Akdeniz ülkesi olmamızla da ilgili herhalde. Küsüyoruz, barışıyoruz, çok heyecanlanıyoruz. Beklenti çıtasını çok yükseğe koyuyoruz. Çok üzülüyoruz ama hiçbir şey yapmıyoruz. Bu hani Orta Doğuluk mu dersiniz adına, Akdenizlik mi bilmiyorum. Yaşadıklarımız ortada sevgili Veri Saçılık. 7 Haziran'da, Kasım'da, referandumda, sonra son seçimde yaşadıklarımız ortada. Ortada bırakılmışlığımız ortada. Hal böyleyken ben yerel seçimler üzerine şu aday mı iyi olur, bu aday mı, projeleri neymiş, hadi bakalım kim kime destek veriyormuş. Bu tartışmalara pek ısınamadım çok açık ve net konuşmak gerekirse. Bir bekliyorum, bir izliyorum öyle sanki benimle ilgili değilmiş gibi geliyor. Tabii seçim takviminde biraz daha ilerledikçe o heyecan da artacaktır. Biz yine hani bugün sandığa küs olanlar, ya gitmeyeceğim bu kez diyenler, eminim o gün yine bizler elimizde ıslak imzalı oy pusulaları ilçe seçim kuruluna doğru koşturacağız yine hep birlikte. Çünkü bu karda kıyamette şu salona gelmiş ve bu programı izliyorsanız eminim sizin de böyle bir hatıranız vardır. Ben Ankara'da doğdum büyüdüm. Yeni mahalleliyim. Annem babam burada. İstanbul'da işsiz bir gazeteci olarak daha fazla geçimimi sürdüremeyince daha rahat yaşarım diye 10 sene sonra Ankara'ya döndüm geldim, yerleştim, buradayım. Ve bakıyorum, izliyorum sadece olup biteni. Fakat şunu da çok iyi biliyorum. Ben lisedeydim sanırım. Tam 25 yıl evvel, çeyrek asır önce Melih Gökçek kazandı Ankara'da. O gün Tayyip Erdoğan da kazandı İstanbul'da. O günü dün gibi hatırlıyorum. Sokaklarda kornalar çalıp işte Zafer İslam'ın olacak diye kutlamalar yapılmaktaydı. O günü Ankara'da. Refah Partisi'nin prensleri yerel seçim zaferini kazanmıştı. Onlardan biri Melih Gökçek'ti, biri Recep Tayyip Erdoğan. Bugün Melih Gökçek Sanırım oğlunu da Sincan'a aday yapmaya çalıştı ama olmadı. Sonra Mansur Yavaş ismi açıklanınca ÖSA Seki'ye verdiği desteği geri çekti, bir tweetini geri çekti. Bir heyecanlandı o da, acaba benim aday yapar AKP'yi şimdi diye yeniden. 25 yıl oldu sevgili dostlar. Çeyrek asır sonunda o çocukluğumun Ankara'sının yavaş yavaş nasıl dönüştüğünü, nasıl tanınmayacak bir şehir haline geldiğini, şurada yanı başımızda Melih Gökçe'nin hayal ürünü ve kimileri için ve kendisi için de çok büyük rant kapısı, o oyuncak mezarlığının Atatürk Orman Çiftliği üzerinde nasıl hala yükselmekte olduğunu, durduğunu, hiçbir şey hatırlamıyorsak bunları hatırlamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Vazifemiz hatırlatmak. O yüzden böyle bir giriş yapayım istedim. Dediğim gibi henüz çok heyecanlanamıyorum seçime dair. Hani koşarım, sandığa sahip çıkarım, gerekirse üstüne otururum, YSK'ya giderim, jiletle kazırlar beni yerden, cübbelerini avukatlar hazır tutsun. Tutsun. Sahip çıkacağız ülkemize ve demokrasiye ve şehirlerimize. Elbette ama bir yine muhalefet şerhi koymak gerekiyor galiba. Sonra söz sizde. Nasıl sahip çıkacağız hakikaten bu kez sandığa? Size sormak gerekiyor galiba.
Sözü vatandaşlarımıza, halkımıza sormadan önce epeydir işsizsiniz siz ve nasıl geçiniyorsunuz? Bir de işsizlik nasıl geldi? Şimdi şöyle söyledi geçen AKP'nin genel başkanı, dünyada Türkiye en özgür ülke dedi. Basına da hiçbir sansür yok dedi. Galiba basın yok ortada.
Ortada basın kalmayınca hiçbir problem kalmıyor tabii. Dünyanın en özgür ülkesi. Bugün bir yabancı televizyonda Sisi'yle yapılan röportajı gördüm. O da aynı şeyi söylüyor. 60 bine yakın diyor işte soruyu soran batılı gazeteci. Mısır'da 60 bine yakın muhalifiniz cezaevinde şu anda. O da diyor ki hayır, onlar muhalif olduğu için cezaevinde değil. Bizde öyle bir sorun yoktur diyor. Bu genel bir cevap aslında. Bizden de yurt dışına birileri gidince, geçenlerde bir hanımefendi vardı, izlediniz bilmiyorum, Cumhurbaşkanı'nın da danışmanıymış. BBC'ye çıktı galiba. Bir de çok inanılmaz olarak da savunuyorlar. Yok diyor, biz de cezaevinde gazeteci yok. İşini kaybeden gazeteci nerede? Rakamları nereden aldınız diyor. İşini o iyi yapamadığı için kaybetmiştir diyorlar mesela. Benim için de öyle söylediler. Artık reytingi kalmamıştı, zaten gönderilecekti. Bahane etti Aydın Doğan diyorlar mesela. Külliyen yalan. Ben eğer sessiz kalsaydım, kafamı kuma gömseydim, hiç beni ilgilendirmez deyip et diye süt diye bulaşmasaydım, böyle muhalifmiş gibi görünüp en kritik anlarda böyle sisteme yamamaya çalışsaydım kendimi, bugün hala oradaydım. Hiç problem değildi. Demirören'e çalışmaya devam ederdim. Nasıl Ahmet Hakan Aydın Doğan'a yazıyordu, şimdi Demirören'ler için yazıyor. Arada bir işte diyor ki bu ülkeyi terk edenlere 6 tane tokat gibi soru falan. İyi, ülkeyi terk edenlere tokat gibi soru soruyorsun ama ülkeyi terk edilecek hale getirenlere niye soru sormuyorsun mesela? Bunlar küçük nüanslar ama önemlidir. Orada var olmak ya da olmamak. Ben işsizim demiyorum, ben patronsuzum. Patron sizsiniz artık. Çok işim var. Benim işim konuşmaktı, hep böyle oldu. Sabahları konuşuyordum, size günaydın dedikten sonra dilim döndüğünce, ana akım medyadan kovulduktan sonra da muhalif oldu denilirse çok kızıyorum. Çünkü o ana akım dediğimiz medyanın göbeğinde ben gezi olayları sırasında herkes kafasını kuma gömerken, bak bu çocuklar öldürülüyor sokakta diye haber yapıp gösterip sonra onun da bedelini ödemenin gururunu boynumda madalya gibi taşıyan bir insanım. Yani ben oradayken sessiz kalıp kovulunca konuşanlardan değilim. O yüzden rahatça konuşabilirim. Bugün bu yayını kaydettiğimiz gün Berkin Elvan'ın doğum günü mesela. Berkin Elvan'ın haberini ekrana getiren, sonrasında bir çocuktu o, çocuk diyen, hakkını savunan, bugün de hala Gülsüm anneyi de gördüğüm zaman o da aynı şeyi söyler. Biz sen de gördük, işte bir de Halk TV'de Makbule anlatıyordu der. Şimdi Makbule de işsiz gerçi. Öyle bir gazeteciyim. İşim konuşmak. Konuşuyorum, anlatıyorum doğru bildiğimi. Şu anda da konuşmaya devam ediyorum. Evimin mutfağından yayın yapıyorum. Teknoloji sağ olsun. YouTube kanalım var. Abone olursanız sevinirim. İşte İrfan Değirmenci kanalı. Haftada 3 gece oturuyorum mutfakta, kamerayı açıyorum. Herkes yapabilir bunu artık. Ve beni takip edenlere olup bitenleri, konuşulmayanları, anlatılmayanları anlatmayı sürdürüyorum. Bazen de ayda bir, geçen sene başladığımız bir tek kişilik gösteri vardı. Sahneye çıkıyorum bulabilirsek. Sahne bulmak da kolay olmuyor memlekette artık. Hele üniversitelere girmek hiç kolay değil. Üniversitelere tiyatro oyuncusunu almıyorlar muhalifse. Gazeteci almıyorlar konferansa, seminere. Üniversitelere broşürü almıyorlar, afiş almıyorlar. Ama üniversitelere silahlı giriliyor. Bıçaklı, pompalı, tüfekli falan giriliyor. Onu gördük daha 2-3 gün önce. Gencecik bir akademisyen öldürüldü odasında. Niye kopya çekiyorsun dediği öğrencisi tarafından. Onlar giriyor üniversitelere silahla, bıçakla işte falan. Ama onlar zararlı değilmiş. Bizler zararlı görünüyoruz. Neyse, sahne bulabilirsem gidiyorum, sahneye çıkıp anlatıyorum. Yani konuşmayı sürdürüyorum. Yani hala bir işim var çok şükür. Ve hala bu çene bana para kazandırmaya devam ediyor çok şükür. Bir patronum vardı, şimdi çok patronum var. Farkı bu. Ben şanslı olanlardanım. Hiçbir zaman da mağdur oldum demedim. Davam da devam ediyor. Tazminat için açtığım dava. O hakkımızdır, alırım diye düşünüyorum. O güne kadar da sahip çıkıyor vatandaş bana. Bu ülkede evet bazı şeyler çok çabuk unutuluyor. Ama bu ülkede olup biteni unutmayan, vicdan sahibi, akıl izan sahibi ve bu ülkede yaşamaya devam eden çok güzel insanlar da var. O yüzden ben müsterihim, eski dilde söyleyeyim. O yüzden içim rahat. O yüzden hani burada kaldık madem, kaldık evet, gidene söyleyecek bir lafım yok. Burada kaldıysak birbirimize sahip çıkacağız ki çıkıyoruz da, çıkmaya çalışıyoruz. Ama daha etkili, daha güçlü nasıl oluruz? İyi insanlarsınız. Birbirine destek olan, dayanışmayla hayatta kalmaya çalışan insanlarsınız, insanlarız, öyle sayıyorum. Bunu nasıl büyütebiliriz? Bu dayanışmayı, bu birlikteliğimizi nasıl büyütebiliriz? Bugün bu salondaysak mesela, 2 hafta sonra Veli Saçılık'la Söz Sizde programı yerel seçim sürecine damgasını vurmak üzere amfitiyatrolara sığmasın. Öyle seyirci aksın gelsin. Datça Açık Hava Tiyatrosu'nda yapılsın mesela bir tanesi. Şimdi hazır Halk TV'de Uğur Dündar'ın programına da durdurma cezası verdiler. Bakın bu noktaya geldi memleket. Yani ağzınızdan çıkacak en ufak cümle sizi yasaklı hale getirilebiliyor. Sizi hain haline getirebiliyor, düşman, terörist haline getirebiliyor hatta. Bu durumdayken konuşma cesareti göstermek, işte bu önemli. O yüzden de sizi tebrik ediyorum Veli Saçılık ve ümit ediyorum bu kalabalıklar, seyirciniz giderek artar ve bir arenaya dönüşür yerel seçim öncesi demokrasi arenasına.
İrfan Değirmenci'ye ben şu konuda tanığım. Cezaevinde benim başıma gelenlerle ilişkili defalarca sabah programında haber yaptı. Hemen beni aradılar, İrfan Değirmenci senden bahsetti, duydun mu dediler. Ben izlemiştim tabii. Yani hiçbir zaman merkez medyada yer aldığında da sözünü esirgemedi. Biz kendisine şahitlik yapabiliriz. Gönlümüz rahat.
Çok teşekkür ederim, sağ ol. Ben görevimi yaptım sadece. O yapılması gerekendi.
Bunları söylüyor olmak tabii ki insanlık görevi. Aslında bunun için teşekküre ihtiyaç yok. Yani işini iyi yapan insanlar zaten bundan bahsederler ama artık bunlardan bahsetmek büyük cesaret gerektiren şeylere dönüşmüş durumda. Melih Gökçek, Ankara'dayız. Melih Gökçek'ten bahsetti sevgili İrfan. Ben de çocukluğumda Keçiören Belediye Başkanı olmuştu bu kişi. Ve top dağıtıyordu. O topun peşinde çok koştuk ama sonrasında bir şehir nasıl yıkılır, bir şehir nasıl şehirlikten çıkarılır, iyi bir örnek verdi, dünyaya örnek gösterdi. Bazı ödüller aldığını da söyledi ama biz onu da biliyoruz ne ilişkilerle aldığını ve şu anda Ankara'dan bunu konuşuyoruz. Birazdan da sözü size vereceğiz. Ben İrfan Değirmenci'ye bir soru daha sorduktan sonra sözü sizde diyeceğim. Çok uzatmayacağız, kusura bakmayın. Fatih Portakal bir söz söyledi. İşte çıkabiliyor musun sokağa bir bak bakalım dedi. Hani bir deneyin doğalgaz için ve benzeri. Gayet naif bir cümle kurdu. Metin Akpınar'ın söylediği ortada. Mesela ben alana çıktım. Dedim ki işimi geri istiyorum. Terörist dedi. Yani bir şey de yoktu. Fethullahçılık dedi, FETÖ dedi, bir şey dedi. Solcu Veli'yi işten attı. Burada buna cesaret ediyor olmak mı yoksa başka bir şey mi? Sanki son zamanlarda şu cümleyi çok duyuyorum. Çocukluğumda da çok duymuştum. Sakıncalı. Sakıncalı sözcüğü çok geçiyor. İşte o sakıncalı, onu yapmayın. İşte insanlar buraya gelirken acaba gidersem bizim çocuğu işten atarlar mı? beni fişlerler mi diye düşünülüyor. Bir de şu var, mesela Suriye'de kafa kesen o Selefiler şu anda ılımlı muhalif kabul ediliyor. Ya ben niye bir türlü ılımlı muhalif olamıyorum? Ya.
Değil mi? Ilımlı değiliz demek ki. Ilımlı olmaya çalışalım. Bakalım olabilecek miyiz? Sevgili Veli Saçılık, ben yanınızda konuşmak haddime değil. Karda, kıyamette, kışta, soğukta, sıcakta işimi istiyorum deyip Yüksel Caddesi'ne gidenlerdensiniz. Öylece bir başına duranlardansınız. Sonra o dayanışmayı büyütenlerdensiniz. Oradaki direnişi ve sürekli hak etmediğiniz muamelerle karşılaştınız. Bizler de seyrettik hasbelkader sizin o direnişinizi. Yalnız hissetmememiz o yüzden önemli. Bugün hala işimizi istiyoruz. Haksız yere işten atıldık biz diyen ve bir duruş sergileyen güzel öğretmenler var. Orada işlerini geri isteyenler var. Onlara da bir selam gönderelim. Bunları artık o noktaya geldik ki dediğim gibi Fatih Portakal'ı hain ilan etme noktasına geldiyse bu iktidar orada bir durup düşünmesi gerekiyor kendilerinin. Demek ki kimseyi bırakmamışlar dışarıda. Yani her seçim öncesi ey Aydın Doğan, ey Aydın Doğan dedikleri kişi şu anda malını mülkünü sattı, parasını cebine koydu, gayet de rahat yaşamaya devam ediyor ve kitle unuttu. Çok öfkelendikleri, köpürdükleri Aydın Doğan'ı unuttular. Şimdi meydanları o AKP'ye oy veren, daha doğrusu AKP'ye ve MHP'ye oy veren vatandaşımızı heyecanlandıracak yeni hedef lazım. Hain diye gösterilecek yeni popüler figür lazım. Televizyon hala çok izleniyor memlekette. Televizyonlarda hani parmakla da sayılmıyor. Bir, iki. İki televizyon. Flash TV'de haber bültenlerini kaldırdılar dün. O derece. Düşünün, gece hattı programı kalktı Flash TV'de. Bir gün Flash TV'yi TürkSat'tan çıkartmışlar, borcum var diye. Patron da demiş ki ya borcu da ödediydik, niye bunlar böyle yapıyor bize? Haber bültenini kaldırın. Yani halay çekilen Flash TV'de dahi artık haber bülteni tehlikeli. Hal böyleyken Fox'ta da en popüler figür olarak çok izleniyor ana haber bülteni. Fatih Portakal ortada dururken aklı başında sıradan bir vatandaşın soracağı soruyu sormuş. Ya biz çıkabilir miyiz dışarı? Yok, çıkamayız. Cevabı da basit. Çıkılmıyor, gördük. Bu kadar. Bu söz halkı nedir? Kin, nefret, düşmanlığa, işte devlete karşı falan punduna getiriliyor. Ceza kesilmeye çalışılıyor. Umarım bir ceza kesilmez bu arkadaşa, meslektaşımıza. Ama sokakta sokak röportajı yapılırken emekliye mikrofon uzatıyorlar. Görmüşsünüzdür muhakkak. İşte hayat pahalılığı var mı diye soruyorlar. Yok yok diyor, yok. Çok güzel, her şey çok güzel diyor. Kelepçe gösteriyor ve devam ediyor yürümeye. Yani her şey çok güzel ama O emekliyi o hale getirmek için zaten biraz tanınan insanları cezalandırılıyorlar ki gözdağı versinler. Yani bak konuşanı götürürüz desinler. Buna rağmen konuşmaya devam edenlere de helal olsun demek geliyor içimden. Poşet isyanı var şimdi. En son o noktaya kadar geldi. 16 yıldır yapılan bunca hepimize yapılan haksızlıklara sessiz kalmış olan vatandaş dahi markete gidiyor, reklamı yok. Neyse hangi markete gidiyorsa kasiyere diyor ki ben 25 kuruş vermem bu poşete. Kim diyor 25 kuruş diye poşet? Orada bir isyan var. Kasiyer de ne desin? Efendim yasa çıkarttılar böyle diyor. Kim çıkartmış bu yasayı diyor. Daha geçen gün Batıkent'te markette tanık oldum. Bayağı sinirlendi emekli. Ne yaptı? Elindeki soğanı, ekmeği, poşeti bir kenara attı. İstemiyorum bunu diye. Soğanını, ekmeğini kucakladı. Marketten çıkarken işlerin yolunda gitmediğini düşünüyordu artık. Çünkü kendisine dokunmuştu. Çünkü artık poşetten 25 kuruş istenmekteydi. Demek ki bir şeyler yolunda gitmiyordu. O an dank etti. Kınayamayız, ayıplayamayız. Durum bu. Vatandaş hepimizin başına haksızlıklar gelirken sesini çıkartmadı belki ama marketteki poşetine dokunulduğu anda canı yandı. Nasıl bağırıyor ama? 25 kuruş vermem ben buna. Gerekirse el arabasıyla gelirim markete ama yine de 25 kuruş vermem diyerek söylenerek gitti. Seçimde oy kullanma tercihini değiştirir mi bu? Bak değiştirebilir bence. Fakat işte değiştirmesin diye ona yeni düşmanlar gösterilmesi gerekiyor. Amca poşet durduk yere paralı olmadı. Bak etrafımız dört yanımız düşman dolu. Bak Fatih Portakal böyle diyor. Bak öte yanda Veli Saçılık boş durmuyor, program yapıyor. Bak İrfan haini konuşmaya devam ediyor. Bunlara karşı birlik olalım. Ekonomik sıkıntılarımızı unutalım ey vatandaş. Bu bir birlik meselesidir denilecek ki sandığa koşsun emekli amca yine. poşete gelen 25 kuruşu unutup. 20 dakika doldu mesajı geldi Veli Saçılı'ya. Ben de böyledir. Ben yanlış konuk olabilirim ilk program için. Benden başka kimseye sıra gelmeyebilir. Hayır, kusura
bakma. Ara vermeden devam edeceğiz.
Tamam.
Bugün bir haber okudum. Ben de sevgili İrfan'ın bıraktığı yerden devam edeyim. Bu poşetin paralı olmasıyla ilişkili kanun teklifini hazırlayan AKP milletvekili poşet firması sahibiymiş.
Aa, şaşırdık mı? Yok. Ama biliyor musun sevgili Veli, özür dilerim. Normal bir ülkede olsak evet naylon tüketiminin azalması lazım. Naylon doğada çözünmüyor. Dolayısıyla bunu azaltmak lazım. Çok olumlu bir adım. Der alkışlarsın. Burada bak arkasında kim var? Kim para kazanacak? Bu iş nereye varacak? Kimler acaba bu işin parasını kazanacak? Bunu düşünmek durumundayız. Düşündürtüyorlar. Ya da normal şartlar altında mesela bir yerel seçime gidiyoruz değil mi? Biz kentin sorunlarını daha ziyade konuşmamız gerekiyor ama normal değil. Yani seçimler de normal değil. Dolayısıyla konuşamıyoruz. Konuşmaya gayret edelim ama yine de.
Edelim.
Edelim.
Bu arada bugün Feraye'nin doğum günü. 8. yaşına giriyor. Feraye, doğum günün kutlu olsun. Umarım Feraye bizim konuştuğumuz konuları ileride konuşmak zorunda kalmaz. Daha güzel bir ülkede, daha güzel bir ortamda, istediği mesleği ve istediği özgür ortamda yetişir. İyi ki doğdun Feraye.
İyi ki doğdun Feraye. Kızın adı Feraye kızın, diye. Müzeyyen Senar'dan mı esinlenmiştiniz?
Evet, kızın. Feraye'dir kızın adı. Şimdi sözü size vereceğiz. Söz sizde diyoruz. Yerel seçimlerden bahsedebiliriz. Öncelikle AKP'nin söylediği çok özgür bir ülkede yaşıyoruz. Daha ne istiyorsunuz diyorlar. Ben de size sorayım. İrfan Değirmenci de bir şey sorsun. Yani daha ne istiyorsunuz? Ve yerel seçimlerle ilişkili beklentiniz nedir? Ve sözü size veriyoruz. İrfan Değirmenci.
Ben mi dolaştırayım mikrofonu?
Yok yok.
Ne yapayım?
Yani bir sorun var mı?
Sorun var mı? Evet. Neyiniz eksik?
Neyiniz eksik?
Sayın Leyla Tatar, misafirlerimizi de tanıyorum. Bak ismen Veli Saçılık. Çünkü kendisi de demokrasi mücadelesi veren, bunu gerekirse sokakta yapan, kadın hakları için sesini yükselten, bizim sabah haberlerine her sabah mesaj gönderen izleyicilerimizden biridir. O yüzden tanıyorum.
Çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Öncelikle hoş geldiniz. Program hayırlı olsun.
Teşekkür ederiz.
Ve burada iki demokrasi kahramanı, örnek insan, bence gerçekten her ikiniz de çok büyük bir alkış hak ediyorsunuz. Bu kadar değil ki. Ben şeyden gireyim, hani yeteri kadar özgür müyüz? Kadın üzerine tabii ki ben biraz konuşacağım. Bu 25 Kasım'da değil mi biz Kulu Park'ta şey yapacağız, kadın cinayetlerini durduracağız diye. Ben arkadaşlar kadın meclisi olarak bir de ben buradayım ve arkadaşlarım kadın cinayetini durduracağız platformu ve kadın meclisleri olarak buralarda bulunuyoruz şu anda. İzin aldılar sanıyordum. Ben Kulu Park'a kocaman bir tane branda astırdım. Gelin burada toplanacağız saat 4'te diye. Saat 3'te de CHP'nin toplantısı vardı, kadınların. Benim hedefim böyle bir 1000 kadar kadını Kulu Park'a toplayabilir miyiz diye biz arkadaşlarla ona yönelik bir çalışma yapmıştık. Ama CHP'lilerin toplantısı biraz erken bitmiş. Bizim arkadaşlar Kızılay'daki toplantıdan biraz geç gelince biraz ortalık şeyle, hadi kadınlar dağılın dediler. Dedim ki ya ne yapıyoruz komiserle, artık zaten biz bütün eylemlerde görüştüğümüz için aman da yakışıklı komiserim gelmiş, hoş gelmiş falan dedim. Bizden kalabalık oluyorlar çünkü bazen onlar, biz kadınlardan. Dedi ki benim dedi nerede branda? Kuşların geçiş hattında olduğu için dedi kaldırdık dedi, kuşlar geçemiyor dedi. Çok da esprili. Ya dedi ki siz izinsizsiniz. Ya ne yapacağız? Ne izni dedim ya, zaten azıcık kadın olacağız. Böyle bir pazarlık yaptım. Kulu Park'ta kadın cinayetlerini durduracağız diye bir toplantı yapacağız. Ve izin almamız isteniyor. Yani o kadar özgürüz ki. Hani başka bir şey söylememe gerek var mı? Bilmiyorum. Buradan Feraye'den dediniz ki Feraye inşallah büyüyünce bu tarz konuşmalar olmaz. Feraye inşallah büyüyünce kadınların meclisteki oranı %17 olmaz. Kadınların yerel yönetimlerdeki oranı 3.4 hanımefendiler, beyefendiler. Maalesef Türkiye'de böyle 3.4 gibi bir yerel yönetimde temsil edilememe, kadının adı yok durumu var. Ben şu anda bir de Çankaya Belediyesi meclis üyesi adayım. Sevgili üyelerin, eğer lütfederlerse gelecek hafta bir seçim olacak. Beni meclise gönderip göndermemeye bir önce onları izni gerekiyor. O yüzden de bizim bu kadının durumu ne olacak? Kadınlar biraz daha ses mi çıkarsınlar? Az mı ses çıkarıyorlar? Siz çok muhterem demokrasi havarsı hikayemiz var. Ne diyorsunuz bilemiyorum. Yani biz kadın meclisi olarak, kadınlar olarak hani çoğalalım diyoruz. Gerçekten bugün de İstanbul'da yine güzel bir toplantı vardı. Bir araya gelirsek büyürüz diye. Ben sizin buraya geleceğim diye İstanbul'a gidemedim vallahi, o yüzden.
Sağ olun. Çok teşekkür ederim.
Sizi tercih ettim.
Sağ olun.
O yüzden de kadınların çoğalması gerekiyor. Daha demokrat olabilmemiz için temsilde eşitlik olması gerekiyor. Ve bizim yerel yönetimlerde alamadığımız bu belediye başkanlıkları, çok mu gerizekalıyız? Ne oluyor bilmiyorum. %51 gibi bir kadın oranı var. Ama temsile geldiğinde böyle %3'lerle falan idare etmek zorunda kalıyoruz. O yüzden de büyümemiz, sokağa çıkmamız, korkmamamız gerektiğine inanıyorum. Teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür
çok ederiz. Teşekkür ederiz. Bir cümle yanıt vereyim mi Leyla Hanım'a? Çok teşekkürler. İki demokrasi kahramanı dedi. Ben sevgili Ahmet Şık'ın, Sayın Milletvekilinin bir sözü var. Kahraman değilim diyor. Çok teşekkür ederiz. Kahraman beklememek ya da kimseye kahramanlık payesi vermemek gerekiyor. Hepimizin kahraman olması gerekiyor. Hepimiz kahraman olursak kendi imkanlarımız doğrultusunda, kendi çevremizde doğru bildiğimizi savunmaya devam edersek daha güzel günler göreceğiz diye düşünüyorum. Siz kahramansınız asıl. Çünkü Kuğulu Park'ta, şu soğukta o pankart için, bu pankartı kim aldı diye, o daha evvelden de tanıdığınızı söylediğiniz polis amiriyle işte onun esprisi ne yanıt verip orada var olmaya çalışıyorsunuz. Niye? Kadın cinayetleri politiktir, evet. Kadın cinayetlerinin önlenmesi için de bir politika geliştirmek gerekir ki ülkemizi yönetenlerin bu politikayla uzaktan yakından ilgisi yoktur. Ama bakın, iktidar Çankaya'da seçmenin kadın hassasiyetinin farkında. Çankaya'da farkında. İzmir'de de bence farkında ama çok yanlış bir aday. İzmir için seçtikleri aday sürekli İzmir'i güzel bir kadına benzeten sözler sarf etmeyi sürdürüyor. Daha bugün de söylemiş işte beyefendi Zeybekçi. Ey İzmir, cilveli İzmir falan dedikçe İzmirliler çok kızıyorlar. Ama o da bu güzellemelerine devam ediyor. Bizim buraya aday yaptıkları beyefendi de Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan, yıllar boyunca Kayseri'de herkesin çok iyi tanıdığı Özsaseki Bey de geçmişte yaptığı bir konuşmayla bir kez daha gündemde. O da bak diyor, üniversite mezunlarından çıkıyor hep hainler diyor. Nasıl tehlikeli bu üniversite mezunları diyor. Mukayese ediyor. İmam Hatip'imizden hiç öyleleri çıkmaz diyor. Mukayese ediyor. Neyle neyi mukayese ediyorsun? Ve sen kültürlü okumuş üniversite mezunları insanları hain olarak nasıl görürsün? Büyükşehir böyle bir zihniyete teslim ederken Çankaya'da da bu zihniyette kol kola yürüyebilecek bir kadın aday. Nedir? Vitrin. Yine maalesef sembolik.
Ama beri tarafta. AKP'nin de genel başkanına üniversite mezunu değil dediği için insanlar vatan haini.
Onu ben sahnede annemin bir hikayesi var, onu anlatıyorum. Kız çocuklarının okuması çok önemli. Bir kız çocuğu okuyor, bütün dünya değişiyor. Benim annemin babası Afyonkarahisarlı, köy enstitülerinden yetişmiş bir köy öğretmeni, ilkokul öğretmeni dedem vardı. Rahmetli Niyazi dedem. 4 kız, 1 oğlan var ailede. Kızlardan biri benim annem. Oğlanı, en büyüğü okutuyorlar üniversiteye kadar. Anneannem itiraz ediyor. Diyor ki bu kızların ne farkı var, ben kızlarımı da okutacağım diyor. O yüzden Afyon'dan göç ediyorlar, 50'li yıllarda İstanbul'a göç edip geliyorlar. Anneannem evde öğretmen maaşı yetmiyor tabii 5 çocuğun okumasına. Anneannem evde kadifeden çiçek yapıyor. Onu götürüp İstiklal Caddesi'nde nikah şekeri yapılan dükkanlara satıyorlar. Eve para giriyor. Bu sayede bütün kızlarını okutmuş. Benim bütün teyzelerim üniversite mezunuydu. Bir tek annem lise mezunu. O da şöyle, lise son sınıfta Fatih Kütüphanesi'nde ders çalışırken yakışıklı, sizin gibi yakışıklı bir delikanlı görüyor uzaktan. Bakıyor, o delikanlı da ona bakıyor. Kemal Değirmenci, babamı görüyor. Babam da üniversitede Antalyalı bir ailenin en büyük oğlu, üniversite okusun diye İstanbul'a gönderilmiş. Bunlar bakışıyorlar, işte geziyorlar, Boğaz'da adalara gidiyorlar vesaire, flört ediyorlar. Sonra babam istemeye karar veriyor annemi. Uzatmayayım lafı, dedem de veriyor. İki gönül bir olduysa samanlık seyran olur deniyor. Annem üniversite sınavını kazanamıyor. Tüm bu aşk öyküsü yüzünden. Şimdi babama ne zaman kızsa, evde kavga çıksa 50 yıl geçmiş aradan o günü hatırlatıyor. Diyor ki senin yüzünden üniversiteyi kazanamadım. Nereden çıktıysan karşıma diyor. Karşıma çıkmasaydın şimdi ben de üniversite mezunuydum diyor. Bir de özgüveni de yüksektir annemin. Elimde şöyle diyor orijinal bir üniversite diploması olsa her şey olurdum. Reisi cumhur bile olurdum diyor. Ben de diyorum ki anne reisi cumhur olmak için hani onu diyeceğim o daha da kızıyor. Diyor zaten başını derde soktun, işinden oldun. Artık daha da fazla karıştırma, kurcalama diyor. Bizim ailede de bu muhabbet oluyor. Ama üniversite mezunlarını TÜKAK'a ilan edip cehaleti övgü düzenlere şehirler teslim edilmez. Onu biliyoruz. Zaten hepimiz bu konuda hemfikiriz. Teslim edilmez de beri tarafta kime teslim edeceğiz? Bak iğneyi kendimize, çuvaldızı başkasına batıralım. Hani CHP'de kadın kotasına uyan var mı? Yok. Maalesef. HDP'de kadın temsili daha fazla. Evet. Fakat seçilmiş kadın milletvekilleri de seçilmiş erkek milletvekilleriyle aynı kaderi paylaşıyor. Yaptırılmıyor görevleri. Ne olacak? Nasıl çıkacağız peki bu karanlıktan aydınlığa?
Söz sizde diyelim.
Söz sizde diyelim. Bizim işimiz kolay. Söz sizde. Buyurun.
Ahmet Necdet Sezer 3 yıl kendi maaşının olduğu yerde kalmasını istedi. Artırılmasını istemedi. Ama bizim Cumhurbaşkanımız %26 zam aldı. Öbür tarafta memurluk yapan, emekli olan insanlar %10 zam aldı. Bu adalet mi? Size bir soru. Ben 36 yıl hoş uçmaz kendim geçmiş köylerde öğretmenlik yaptım. Daha sonra Batman'a gittim. Kuganı durdurmak için Batman'a gittim. 5 yıl orada görev yaptım. 5. yılın sonunda bunlar iktidara gelince benim kim olduğumu biliyorlar. Milli Eğitim'le benim aram açıldı. 3000 öğrencilik bir okulda benim okul müdürü olmamı hazmedemediler. Emekli olmak zorunda kaldım. 2 yıl burada üniversiteye gidemeyen öğrencilere burs verdim. Daha sonra 4 yılda halk eğitimle çalıştım. Ülkeye benim bu kadar hizmetim varken bana %10 zam verip kendisine %26 zam alan bir adam ben yadırgıyorum. Hatta ölüyüm da. Nereye giderse gitsin.
Yok daha gitmesin.
Bir de yaşa takılan, emeklilikte yaşa takılanlar var. Yazık günah değil mi? Kendisi 46 yaşında emekli olurken öbür tarafta adam 50 yaşına gelmiş, 55 yaşına gelmiş. Yok, yaşa takmışsın, 64-65 yaşına gelmem gerekir diyorlar. Bu doğru bir adalet mi? Milletvekillerinin çoğu 3-4 yerde maaş aldıklarını biliyorum. Ben emekli olduğum, geri dönüş yaptığımda benim hanım bir maaşımı almış, faizinin geri benden aldılar. Madem ki memura ikinci bir görev hakkı tanımıyorlar, kendileri neden 5-6 yerde maaş alıyorlar? Ben bunların dile getirmesini istiyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.
Teşekkür ederim.
Ne güzel seyirciniz.
Ben bu kahramanlıkla ilişkili bir söz söylemek istiyorum. Engin Karataş hocamız var, Bodrum'da ihraç edilen hocamız. Şöyle bir cümle kurmuştu. AKP kahramanlar bir adım öne çıksın dedi. Yanımdakiler iki adım çekilince ben önde kaldım dedi. Bizim durumumuz hani kahramanlık bu dönemde öyle değil. Yani gerçekten biraz bulunduğumuz mekana uygun da söyleyeyim. Ne ararsan kendinde ara. Haç'ta Mekke'de değil diyor. Yani kahramanlık aslında her birimizin içindedir. Başkalarında aramanın çok bir karşılığı yok. Kahraman da değiliz. Sadece doğru bildiğimizi inançla, inatla söylüyoruz. Söz sizde.
Sağ olun. Önce emeklilikte yaşa takılanlardan başlayalım.
Evet.
İşte çok genç yaşta emekli olunuyor ülkemizde, Avrupa'ya bakın deyip bir de bizim emeklinin maaşına, Avrupa'da emeklinin aldığı maaşla mukayese etmeye kalkanlar var. Onu yaparken de Avrupa'da emeklinin aldığı maaşı euro bazında yazıyor. Bizdekini Türk lirası olarak yazıyor. Bunu yapan gazeteler var. Her sabah emekliye müjde sür manşetiyle çıkan, kahvelerde, berberlerde çokça okunan gazeteler. Her gün emekliye verilecek bir müjde var. Emekli de bu müjdelerden hani şaşkına dönmüş vaziyette. Çok rahat yaşaması lazım ama dün mesela bir doğal gaz faturası krizi yaşandı bizde de. Baba SGK emeklisi, anne de Bağkur emeklisi bizde de. Yani doğalgaza yapılan zam, bu hem de yaz aylarında bu kur kriziyle Trump deyip Türk bıçakladılar ya, Trump'tır bunun, hani akıllı telefonları kırdık falan, sonra baktık bir işe yaramıyor. O kriz zamanı doğalgaza getirdikleri zamdan azıcık geri alınca bunu müjde diye sundular ama şimdi doğalgaz yakamıyor vatandaş şu soğukta. -10 derecede doğalgazı kapatıyor, başka ısınma yöntemleri bulmaya çalışıyor evinde. Ama emekliye her gün müjde var. Hal böyleyken bunları hepimiz bildiğimiz şeyler bunlar, tamam. Ama seçmene verilen sözler de var. Hani MHP'nin afişleri var. EYT. Emeklilikte yaşa takılanlar kendilerini böyle kodluyorlar. Çok da tehlikeli aslında, EYT örgütü falan. Kimsiniz? emeklilikte yaşa takılanlarız. Bunlara afiş bastırmış. Sorununuzu biz çözeriz diye MHP. Mecliste nasıl tutum takındı hepimiz gördük. Aman ittifak bozulmasın, aman başımız derde ağrımasın dediler. Sus pus, reddettiler. Yani ittifak bozulmasın diye seçmene verdikleri sözü tutmadılar. Seçmenin de bunları, emeklinin de bunları görüyor olması lazım diye düşünüyorum. Emekli de son dakika o sandığın başına gittiğinde bir düşünecek bunları diye, ya da emekli olamayan bir düşünecek bunları diye ümit ediyoruz. Siz de bedel ödemişsiniz, siz de haksızlıklara uğramışsınız zaman içerisinde ve eminim tecrübeniz bizden çok daha fazla. Siz hala inancınızı yitirmediyseniz demokrasi mücadelesine ve günün birinde aklın galip geleceğine, bu topraklarda da aydınlığın galip geleceğine inancınızı yitirmediyseniz bizler de yitirmeyeceğiz ve mücadeleye devam edeceğiz. Siz inancınızı yitirmiş olsanız bugün evden çıkmazdınız gerçi. Evinizde otururdunuz muhtemelen ama buradasınız, bu salondasınız ve nereye gidecekse gitsin bu lafın sonu dediniz az evvel. Başınıza bir iş gelmesin, çok isterim. Gelmesin ve iyi olun. 2019 sizin için de çok iyi geçsin. İhtiyacımız var size. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
Söz sizde diyelim, devam edelim.
Dediniz ya özgürüz, özgür müyüz ya da özgürüz, haber yapmazsanız, soru sormazsanız, halkın haber alma hakkının gereğini yerine getirmezseniz özgürüz. Bunları yerine getirdiği için aslında İrfan işten atıldı. Şu anda Türkiye Gazeteciler Sendikası ve Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin verilerine göre 150'ye yakın gazeteci içeride ama hiçbiri gazeteci değil iktidara göre. 2008 yılıydı hatırlarsınız. Aslında gazetecilere yönelik baskının ilk adımıydı. Başbakanlıkta 7 gazetecinin akreditasyonu iptal edildi. Onlardan biri bendim. Dönemin başbakanı Erdoğan'a sorduğum bir sorudan dolayı. O da hani ekonomik krizin çok yoğun olduğu bir dönemdi. Kriz yok, şu kadar büyüyoruz. Şöyle iyi, böyle iyi. Ben de o gün gazetelerde bir haber vardı. 1 kilo bulgur için birbirlerini çiğneyen çamurda, yağmurda kadınların fotoğrafları vardı. Bunu hatırlattım. Bu iyi ekonomide bu fotoğrafı nereye koyuyorsunuz? Bir hafta sonra zaten kartım iptal edildi. Ben gerçi davayla kazandım ama şu anda Cumhurbaşkanlığına ya da saraya giden gazeteciler belli. Uçağa binen gazeteciler belli. Ben onları gazeteci diye saymıyorum. Tırnak içinde gazeteci demek istiyorum. Eğer siz gerçekten halkın haber alma hakkını savunursanız hiçbir yerde size söz hakkı verilmez. Yüzlerce, binlerce gazetecinin basın kartları iptal edildi. Sürekli basın kartları
aslında süresiz olması gerekir. Vade yazıyor üzerinde. Şu tarihe kadar geçerli. Oysa siz 25 yıllık, 30 yıllık bir çalışmanın sonunda onu almışsınızdır. Ama maalesef ben de Hayat Televizyonu'nda program yapıyordum. İlk KHK'lardan biriyle televizyonumuz kapatıldı. Ergon oldu. O da neden? Gezi döneminde Cumhurbaşkanı, o zaman yine Başbakan mıydı?
Başbakan.
Başbakandı. Uçakla Ankara'ya geliyor, yurt dışındaydı. Türkiye'ye geliyor. Gezi sürecinde tırnak içinde o büyük büyük televizyonlar penguen şeyler verirlerdi, belgeselleri. Biz de Hayat Televizyonu'nda Cumhurbaşkanı, Başbakan gelirken penguen belgeseli verdik. Onu canlı verme yerine ondan sonra da televizyonumuz kapatıldı. Özgürüz. Teşekkür ederim.
Teşekkür ederiz. Sultan abla sağ ol. 90'lı yılların sonundan itibaren Sultan ablayla hakikaten sevgili meslektaşımla sokak sokak karşılaşmışlığımız, dolaşmışlığımız, hatta kolejde Ziya Gökalp'te biber gazından, tazikli sudan kaçmışlığımız vardır birlikte. Ve sahadan halkın sorunlarını aktara aktara gelip başbakanlık muhabiri olmuş. Ve dönemin başbakanını da gözün içine bakarak bak ama bulgur için birbirini ezenler var bu ülkede sayın başbakan demiş. O cesareti de göstermiş. Bugün de işsiz kalmış bir gazeteci büyüğümdür. Çok teşekkür ediyorum sormuş olduğun soru için Sultan abla. Hayatlarımız hep alt üst oldu. Hep şöyle diyorum ben. Hayatımızın hani belki altı üstünden daha iyidir deyip bulunduğumuz durumda yine bir cesaretle mücadele etmeye devam ediyoruz. Birbirimize cesaret bulaştırmamız gerekiyor. Ben genç gazeteci adaylarına şunu söylüyorum. Eminim sen de böyle diyorsundur. Gazeteci olmak için sarı basın kartına da ihtiyacınız yok. O Cumhurbaşkanı'nın vereceği karta da ihtiyacınız yok. Gazeteci olmak istiyorsan soru sormak demek gazeteci olmak. Ha, bedel ödemeyi göze alarak cesurca bunu yapın. Kimse sizi tutamaz. Biz nasıl para kazanacağız diyorlar. Ya para kazanmak için yapılacak çok meslek var. Ama gazetecilik çok onurlu bir meslek. Ve sen de bu mesleğin en onurlu şekilde bu mesleği yapanlardan birisin Sultan abla. Ve gazetecilerin durumunu çok iyi anlattı sanırım size. Biz ne yapabiliriz? Bu toplantılardan nereye varabiliriz sevgili Veli? Belki hala bir parça cesareti kırılmış olan varsa cesaret aşılanabilir. Bak bir emekli, bak kadın hakları aktivisti, bak işsiz gazeteci, bak kimler kimler evinden çıktı, bir araya geldi, konuştu. Bunu göstermek için 100 kişiye, 1000 kişiye, 10 bin kişiye, 100 bin kişiye bunu gösterebilirsek belki bir kazanımımız olur. Yoksa ben gittiğim zaman yüzüne de söyledim. Beni bir iki kez programa çağırdı Sayın Uğur Dündar. Halk arenasında bir araya gelenlere, ya dedim bir araya geliyoruz. Aynı şeye inanan, aynı şeyi düşünen insanlar birbirimize gaz verip birbirimize propaganda yapıyoruz. Aynı sloganları atarak bir yere de varamıyoruz. Bunu bir yöntemini mi değiştirsek acaba demiştim. Ama bugün geldiğimiz noktada şu seyircimiz çok daha önemli ve anlamlı. Çünkü artık birbirimize cesaret bulaştırmamız gerekiyor. Çünkü sokakta sıradan çevirdiğiniz bir emekli konuşamam, her şey çok iyi deyip gitme noktasına gelmiş vaziyette. O yüzden bir emeklinin isyan edebilmesi, sesini yükseltebilmesi çok değerli bugün geldiğimizde. Ulaştırmamız gerekiyor. Çünkü sokakta sıradan çevirdiğiniz bir emekli konuşamam, her şey çok iyi deyip gitme noktasına gelmiş vaziyette. O yüzden bir emeklinin isyan edebilmesi, sesini yükseltebilmesi çok değerli bugün geldiğimiz noktada.
AKP şunu yapıyor bence, aramızdan bir kişiyi çekiyor ve onu ibreti alem olarak gösterip cezalandırıyor ve hepimize korku salıyor. Ben işten ihraç edildikten sonra dedim ki mağdur olmayacağım. Yani topluma işten atılmış kişi olarak ibreti alem olmayacağım. Bunlara kafa tutan olmayı tercih ederim. Dolayısıyla mağdur kimliğinden çıkıp direnişçi kimliğe dönüşmek önemlidir. Yani şunu söylediler, sen koskoca AKP'yi yeneceğini mi zannediyorsun? Hayır, ben yenmeyeceğim. Ama AKP karşısında diz çökülmediğini de, AKP'ye itiraz edilebileceğini de gösteren kişi olacağız ve hep beraber bunu başaracağız. Yani bu anlamda toplumda aynı sevgili İrfan'ın söylediği gibi cesareti bulaştırmak gerekiyor. Ve biz sokaklarda gördük, bir kişi sokağa çıktığında Bozkır'ın tutuşması gibi bir kıvılcımla sokaklarda hareketlilik, özgür zamanlara doğru bir dönüş gerçekleşti. Çünkü herkes o kadar sıkılmış durumda ki, herkes o kadar baskılanmış durumda ki bir nefes alalım, bir nefeslik alan açalım diye düşünüyor ve biz orada diz çökmüyoruz.
Bir parantez açayım. Anayasada yerini bulmuş, önceden izin almaksızın barışçıl protesto hakkından söz ediyoruz. Bir kez daha altını çizelim bunun. Yani anayasa hükmü. Hoş, anayasanın 94. maddesi ne diyordu beyefendiciğim? Meclis başkanları, üyesi bulundukları partinin meclis içinde ya da dışında herhangi bir çalışmasına katılamaz. Buradan ne anlaşılır? Bir meclis başkanı o partinin, üyesi bulunduğu partinin belediye başkan adayı da olamaz. Değil mi? Anayasa hükmüne aykırı Binali Yıldırım Bey'in şu anki pozisyonu. Ama ana muhalefet liderimiz de bunu sorun haline getirmeyeceklerini söylüyor. Anayasa delinmekle rahmetli Özal'ın sözü, bir kerecik delmekle bir şey olmazdan bu noktaya geldik. Muhalefet de itiraz etmiyor. Biz de demokratik barışçıl protesto hakkını savunmaya çalışan sıradan vatandaşlarız. Bu arada şunu da söyleyeyim, madem yerel seçimleri konuşuyoruz. Bu Ankara'yı 25 yıl teslim ettiğimiz Melih Gökçek bana dava açmıştı vakti zamanında. Ben muhabirken, hatırlarsın Sultan abla, Hıdırıktepe'ye uçak şeklinde otel yapacağım dediği bir yerel seçim öncesi olmuştu. Ha, tam o dönem keçi heykelleri var Ankara'nın çeşitli yerlerinde, PVC'den plastik. Onları yaptırdığı heykeltıraş bana paramı vermediniz dedi. Bir de ANFA'nın güvenlik görevlileri itiraz ediyor bu adam diye dövdüler heykeltıraşı. Bir davalık oldu. Ben de bunun haberini yapmıştım. Melih Gökçek de bu haberi yapan muhabiri İrfan'ı dava ediyorum dedi falan. Çok seni Aydın Doğan'a şikayet edeceğim falan dedi. Neyse, şikayet etti de. Sonra ne haberi yaptığınız kadar ne haberi yapmadığınız da önemlidir. Yani ne söylediğiniz kadar ne söylemediğiniz de. Benim konuşacak takatim yok. O zaman yalan konuşma en azından. Yıllar içinde bak, Kanal D'den kovulmadan bir hafta önce şu oldu sevgili dostlar. Kanal D'den kovulmadan bir hafta önce başıma geleni anlatayım size. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu beyefendi Ankara temsilcisi Hande Fırat Eli ile bana bir mesaj gönderdi. Bunu da ilk kez burada anlatacağım. Hande Fırat'ı biliyorsunuz, 15 Temmuz Hande'si. Hande Fırat, Ankara temsilcisi. Bizim meslektaş Hande, sen de bilirsin Sultan abla, dur. Şimdi Facebook, FaceTime Hande. Hande Fırat Eli ile bana gelen mesaj şu. İrfan, İçişleri Bakanımız senin bülteninde senin ağzından şu lafı duymak istiyor. Diyarbakır'a atanan kayyum belediye başkanı çöpleri çok iyi topluyor. Diyarbakırlı çok memnun. Bunu bir haber haline getir, yayınla. Ama sabah haberinde görmek istiyor. Ha, ana haberde falan değil. Emir gelmiş Ankara temsilcisi Eli ile. Şunu söyledim. Sevgili Hande dedim, Sayın Bakan'a çok selamımı ilet lütfen. Ben şimdi programdan çıktım, gece işe gelmiştim, gidip yatacağım, uyuyacağım. Sen konuşursan selamımı söyle. Bir de de ki, İrfan bu haberi yapacakmış. Bir şartla, Diyarbakır'da, Sur'da, meydana bir canlı yayın seti kuralım. Sayın Bakan gelsin, Diyarbakırlılar toplansın ve her birine mikrofon uzatılsın canlı yayında. Memnunlarsa şayet, seçtikleri belediye başkanının görevden alınmış olmasından, yerine atanan kayyum belediye başkanının da çöpleri temizlemesinden memnunlarsa gelip meydanda kendileri söylesinler. Bir sabah canlı yayınlayalım bu programı. Bunu bir teklif olarak ilet bakalım, ne diyecek dedim. Bir hafta sonra zaten yoktu sabah haberim. Yani bir şey demedi. O canlı yayında hiç yapılmadı. Yani ne haberi yaptığınız kadar ne haberi yapmadığınız neye hizmet etmediğiniz de önemlidir diye düşünüyorum sevgili dostlar. Yerel seçim gündeminde.
Söz sizde diyelim.
Ne istiyoruz? Her seçim ister üstüne pek çok laf edebiliriz ama nihayetinde bir umudu da barındırıyor. Bir şeyler yapabilme, bir şeyler başarabilme. Kendi adıma ne istiyorum? Birazcık nefes almak. Ne istiyorum? Birazcık demokrasi, eşitlik. Barış, en can alıcı taleplerimizden birinin olması lazım barış. Biraz eşitlik istiyoruz. Aleviler bir şekilde daha aşağılanmaya maruz kalmasınlar. Kürtler, Kürt'üm dediği için öldürülmesin. Ermeni lafı bir küfür olarak kullanılmasın. Bunları istiyoruz. Tam bu noktada Hakkari Milletvekili HDP'nin Leyla Güven'in 59. günü açlık grevinde talepleri buna benzer talepler. Umuyor ve biliyoruz ki açık bir sonuç olmadan bu talepler görüşülür ve yerine getirilir. Ülkemizde bunun gerginliği ortadan kaldı. Ne istiyorum? 10 Ekim katliamı olmasın istiyorum. 10 Ekim katliamının bütün sorumluluğu ama gerçek sorumluluğu. Sadece o kendini patlatanlar değil. Ortaya çıksın. O üstündeki büyük perde aralansın istiyorum. Ne istiyorum? Tren katliam gibi bir tren kazası olduğu zaman bir televizyon kanalı muhabirinin canlı yayında kazanın olduğu yerde efendim bu yüksek hızlı tren ama hızı o kadar yüksek değildi. O yüzden buna yüksek hızlı tren kazası demeyin. Tren kazası demeyin diyelim. Dememesini istiyorum. 250 kilometre hız yapılan bir hatta sinyalizasyon olmazsa olmaz diyen bir Ulaştırma Bakanı'nı istemiyorum. Herkesin mutluluğunu, herkesin eşitliğini gözetecek bir yönetim istiyorum. Ben de 84'te Melih Gökçek'te tanıştım. Nihayetinde geçen sene ağlaya ağlaya gitmesine de tanık olduk ama bu şehre yaptığı zulmün de hesabının sorulmasını, hesabının verilmesini istiyorum. Soruyorum söz sizde, çok şey istiyorum.
Tabii ki çok şey istemiyorsunuz. Özellikle seçilmiş milletvekili olan Leyla Güven, Anayasa Mahkemesi'nin kararları olmasına rağmen daha önce Mustafa Balbay, daha sonra birçok milletvekili içinde geçerli olan bir durumda seçilmiş olmasına rağmen ve tahliye edildikten sonra da tahliyesi durdurulmuş bir durumda resmen esir tutuluyor ve anayasa burada da aynı Binali Yıldırım'ın istifa etmemesi gibi burada da anayasa kuralı ya da Anayasa Mahkemesi'nin kuralı uygulanmıyor. Siz çok şey istediniz, evet. Çünkü insanca yaşamak istemek çok bir şey. Çok bir şey istediğinizde de aslında tehlikeli sular içerisine giriyorsunuz. Sakıncalı piyadesiniz. Bu açıdan çok şey istiyorsunuz. Ama bu çok şey aslında bizim nefes almak isteğimizin temelidir. O umarım çok istediğiniz şeyler gerçekleşecek. Biz de bunun için mücadele edeceğiz.
Çok teşekkür ederiz. Ne güzel seyirci, bir kez daha söyleyeyim. Sabaha kadar sohbet edebilir sizlerle. Öğreniyorum çok şey çünkü sizden de. Fakat şunu belirtmek lazım. Özlemimiz aynı. Hayalimiz aynı. Hiç kimsenin kendini öteki hissetmediği ve toplumsal barışın olduğu şehirlerde ve bir ülkede, böylesi bir ülkede yaşamak istiyoruz. Bunun teminatı da belli aslında. Demokratik, laik, sosyal, hukuk devleti. Anayasada yazılı olan şeyin hayata geçirilmesi. Ve bunun için demokratik, laik, sosyal, hukuk devleti olması gereken Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti Ankara'da da toplu yaşamın, ortak yaşam alanlarının buna göre şekillenmesi lazım. Biz o kadar çok şey kaybettik ki 25 yıl içinde. Hatırlamaya çalışalım. Göreve geldikten sonra Melih Gökçek yönetiminin neler yapmış olduğunu. Cumhuriyet başkenti. Evet, yoktan var edilmiş şehir. Bir kentleşme örneği olarak, modern kentleşme örneği olarak ortaya konulmuş bu güzel şehirde, Ankara'da bizim meydanımız yok. Meydan yok. Kızılay Meydanı işlevini yitirmiş durumda. Şehir heykellerimiz vardı. Önce onlardan başlandı. İçine tükürürüm böyle sanatın denilerek Altın Park'taki heykelle başladı her şey. Sonra Tam Doğan Meydanı'ndaki o çocuk heykeli vardı, bilirsiniz. Peri heykeli. O kaldırıldı depolara. Onun yerine Kütahya seramik getirildi, konuldu. Fincan getirildi. Sonra o gün ona aman heykel mi konuşacağız şimdi dediğimiz için iş dinozor heykelinin gelip Çiftlik Kavşağı'na konulmasına kadar vardı. Orada da bitmedi. O dinozorları çok beğendiği için onlardan bir oyun parkı da kurdu. Ben sürekli oraya gönderme yapıyorum ama çiftliğin geldiği durum bugün içimde yaradır. Biz çocukken orada gidip piknik yapardık Atatürk Orman Çiftliği'nde. Ve mirasıdır Atatürk'ün. Ankaralılar olarak sahip çıkamadık. Bak o gün çiftliğe ilk kazma vurulduğunda, ilk iş makinesi çiftliğe girdiğinde biz işimizde gücümüzdeydik. Ama ne olacak ki diyenler miydik acaba? İğneyi kendimizi çuvaldızı başkasına batıralım. Sonra gözümüzün önünde o Atatürk Orman Çiftliği ne hale geldi? Peşkeş çekildi. Parsel parsel. Kendi lafıdır. Bu şehir parsel parsel peşkeş çekilirken Ankara'daki Amerika Büyükelçiliği'nin yerleşkesi geldi Atatürk Orman Çiftliği'nde sarayın yanı başına. Önce kaçak saray, kaçak saray denildi. Ruhsatı nerede? Yapamazsın. Yaparım, içine de geçer otururum. Gelin beni çıkartın dedi. İçine geçti, oturdu. Yaptı. Saray oldu. Turkuaz halılar serildi. Yani Cumhuriyet'in başkenti Ankara'nın gözümüzün önünde nasıl dönüştüğünü seyrettik. Hiç kimse kusura bakmasın. Hepimiz seyrettik. Yapamazlar. Aman canım şimdi bu mu kaldı konuşulacak? Yapsalar ne olacak? Diye. Geldiğimiz nokta burasıdır. O yüzden bir asgari müşterekte bir araya gelip bu zihniyetin karşısında kim varsa artık destek olacağız. Eleştiri hakkımız da baki kalmak üzere. Yani içinde bulunduğumuz durum budur, üzgünüm. Hani size burada Mansur Yavaş güzellemesi yapacak değilim. Hiç tarzım değil. Bana ne? Ama şunu biliyorum ki Beypazarı'nda mesela bir projesi vardı Mansur Yavaş'ın. Beypazarı'nda kadınlar pek dışarı çıkmıyorlardı. O konaklarda sarma sarmaktan sosyal hayatın içine karışamayan kadınlardı Beypazarı'nda. Mansur Yavaş'ın belediye başkanlığı örneğinde işte evde yaptığını getir sat, sokağa çık, pazar, kadın pazarı. Onlarla ekonomik özgürlüğünü kazanan Beypazarlı kadınlar bir süre sonra eve girmez oldular, ne güzel. Hep sokakta istedikleri saatte. Bak hangi toplu taşıma aracına binmek isterse, nasıl gezmek isterse, ne giyip gezmek isterse. Bu çok önemlidir bir şehir için. Bir şehirde kadınların kendini güven altında hissederek kaçta sokağa çıktıkları çok önemlidir. Şimdi bunu vaat ediyor. Beypazarı'nda kadınlar hep sokakta, Ankara'da da öyle olacak diyor. İstedikleri saatte sokakta olacak diyor. Aklıma yatkın geliyor. Ama bakıyorum, dikkatle de izliyorum bir taraftan ha. Sırf mecburum diye. Çünkü bunların karşısında en güçlü bu mu? Gidip buna oy. Yok öyle bir şey ya. Tıpış tıpış dediler bize. Bizim irademizi hiçe saydılar. Tıpış tıpış gideceksin sandığa. Ne münasebet. Gitmeyeceğim tıpış tıpış. Adayın...
Ve sözü size veriyoruz.
Mansur Yavaş'ın HDP seçmenini dışarıda bırakan açıklamalarda bulundu. Aslında CHP'nin ve diğer partilerin bir süredir HDP'ye yönelik yaklaşımları zaten bu şekilde yok sayan bir şekilde ilerliyor. Siz bu hani Ankara'da da aslında, yani daha doğrusu batıdaki şehirlerde HDP seçmenin aslında kilit bir noktada olduğunu düşünüyorum ben. Sizce bu durumda HDP'nin ve diğer AKP karşıtı partilerin tavrı ne yönde olacaktır? Ankara'daki olası senaryolar sizce nasıl gelişecektir?
Çok teşekkürler. Buyurun, söz sizde.
Yok. Bana sormadı. İrfan Değirmenci'ye sordu.
Öyle mi? Ama siz de HDP'den aday olmuş bir isimsiniz. Tamam, HDP cephesinden. Siz bakın, ben CHP'den aday dahi olamamış bir sıradan vatandaş olarak sıradan bir vatandaş olarak şunu söyleyebilirim. Ben şeyden çok rahatsızım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili adaylarının seçiminde de, belediye başkan adaylarının seçiminde de muhafazakardan daha muhafazakar, tutucudan daha tutucu, milliyetçiden daha milliyetçi figürleri tercih etmesinden çok rahatsızım. Çünkü aynı hataları yaparak farklı sonuçlar bekleyemezsiniz. Orijinal varken niye onun hani light'ına oy versin ki seçmen? Mesela İstanbul'da başarılar dilerim adaya, Ekrem İmamoğlu'na. Yani aynı hatayı tekrarladığını düşünüyorum. Muhafazakardan daha muhafazakar olmaya çalışmak. İşte ve milliyetçiden daha milliyetçi davranmaya çalışmak. Bu bir hatadır Cumhuriyet Halk Partisi için. Bunun hata olduğunu er ya da geç, umarım çok geç olmadan, daha geç olmadan göreceklerdir. Kendi kitlesini nasıl olsa tıpış tıpış sandığa gidecekler diyerek küstürmüştür bir taraftan. Bu küskünlere karşı geliştirdiği, onların gönlünü almak için geliştirdiği bir proje de göremiyorum. Hani bir proje olarak en azından böyle bir şey yap. Yok. Türkiye'de siyasetin sıkışıklığı, sıkışmışlığı içinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin açmazı da bu bence. Mesela Kürt seçmene bir adım attığı anda işte terörist olmakla suçlanma noktasına geliyor, ama adım atmasan da zaten suçluyorlar. Ya o halde bir adım at. Değil mi? Yani adım atmasan da suçluyorlar zaten. Ve en büyük hatası genel merkezin 25 Haziran'da o genel merkezin önünde oturan 100 kişiye gidip ne istiyorsunuz diye soru sormuş ve yayın yapmış bir insanım. Sonra dediler ki oraya 100 kişiyi genel merkezin önüne aday yapılmayan İrfan mı getirdi acaba dediler. Hayır. Bizim orada derdimiz yağmurun altında otururken bir kere küskündük, kırgındık, yalnız bırakılmış hissediyorduk. Hani nerede? Kılıçdaroğlu nerede? Muharrem İnce nerede? Diye sormaya gitmiştik sadece genel merkezin önüne. Ve gidenlere de mikrofon uzatmıştım. Oradaki görüş şuydu. En büyük hatalardan biri milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırıldığı o gün mecliste sergilediği tutumdu genel merkezin.
Bir şey de ifade etmek istiyorum. Dün hastaneye gittim. Böyle çok politik şeyler söylemedim aslında derdimi ifade edeyim. Hastaneye gittim, fizik tedavi, Ankara Fizik Tedavi Hastanesi'ne işlem yaptıracağız, sonra muayene için sıra alacağız. İşte bana sıra geldi, dedim internetten hani randevu almıştım, baktı, dedi ki sizin dedi adli bir girişiniz var, adli vakacı bir girişiniz var dedi, onun için muayene olacaksınız. Bir şaşırdım şöyle bir, ayağımı şöyle hafiften biraz topallıyorum. Yanındakiler de baktılar, adli vaka deyince, ha işte kocası dövmüş sanırım dedi. Böyle şöyle omzuma bakılanlar oldu gerçekten, şöyle yaptılar işte falan. Sonra düşündüm, dedim, yok ben ihraç edildim, işimi istemek için eylem yaparken, gözaltına alırken darp edildim. Onun için bu hastaneye getirilmiştir deyince, şöyle yapanlar biraz uzaklaşmaya başladı. Normalde ya bunu söyledim. Hani desinler ki maşallah ne kadar iyi işte hakkını aramak için sokağa çıkmış, dayak yemiş. Ona rağmen burada söylüyor cesurca desinler dedi ama hani kocamın dayak atmasını duyduk, hani duysalar belki daha teselli edeceklerdi ama bu sefer geri kaçtı. İş başvuruları yapıyoruz. Diyorlar ki evet sizi alırız. Demokratlara gidiyoruz. Çocuk kreşlerine, anaokullarına, özel okullarına. Ya evet almak isteriz sizi. Çünkü yani sonuçta ekmeğinizden edildiniz. Ama şey diyorlar. Ya sizi işe alırsak Milli Eğitim Bakanlığı buradaki denetimleri artırır. Bizim için kötü olur. O yüzden de bunu göze alamayız diyorlar. Böyle bir sürecimiz var. Yani ihraç edilen kamu çalışanlarının işine dönmesi konusunda hiçbir zaman inancımızı kaybetmedik. Yol arkadaşım bile olduğu sürece de bu sözümüzü her zaman söylemeye devam edeceğiz.
Teşekkür ederim.
Bir de benim oğlum var, Deniz adı. Deniz'i geçen hafta Doktor Sağlık Çocuk Hastanesi'nde bir polikliniği var. O da sarayın hemen yanında, Beşevler'de. Oraya randevu almıştım, götürdüm. Deniz'le dışarı çıktık. Orada kocaman bir bina var ve Deniz şöyle, anne bu ne? Çizgi filmlerde görüyor böyle devasa şeyler falan. Anne dedi, devasa bir bina, ne kadar kocaman dedi. Dedim ki anneciğim burası işte dedim Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı saray. Ama burası aslında Atatürk Orman Çiftliği'ydi az önce. Şöyle gördüm, ama seni işten atmıştı değil mi? Evet oğlum dedim. Ama bak burada da bir kepçeler falan çalışıyor bir yandan, ben yeni. Yeni binalar yapılıyor biliyorsunuz hocam. Evet anneciğim, burada da dedi bir sürü ağaçları kestiler. Kesmeye devam ediyorlar. Ne dedim biliyor musunuz oğlum? Yani bunu diyecek bir süreç yaşadığı için lanet olsun diyorum. Anne bir daha beni bu hastaneye getirme dedi. Şimdi hani gerçekten üzücü şeyler. Hani böyle anlatıyorum ama o anda kötü duygulara da sahip oldum. Şimdi ben de Tuzluçay'dan geldim sizin programınıza katılmak için. Evimden çıktım, şuraya girene kadar ayağım toprağa değmeden asfaltta geldim. Hep beton. Ya bu onların eseri, beton. Kuşa da zararlı, bitkiye de zararlı, insana da zararlı. Yani hayatımızın tümünü alt üst etmiş noktasında. Ama çok somut bir talebim var. Mesela Mansur Yavaş şunu söyleyebilecek mi? Büyükşehir Belediyesi Başkanı olduğun zaman 10 Ekim katliamının yaşandığı darın önüne bir anıt dikeceğim diyebilecek mi? Desin bakalım. Desin oyunu vereceğim. 10 Ekim katliamı olduğunda ambulanslar daha yokken siz gelip canlı yayında yapıyordunuz. Burada canlarımız yerde yatıyordu. Biz bunları unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Ama bugün hani politikacılar çok fazla hani televizyonda parmak sallayarak bizi yönetmeye çalışıyorlar ama şunu bilsinler ki ne dün ne bugün ne de yarın asla bu inançlarımızdan asla vazgeçmedik ve vazgeçmeyeceğiz.
Teşekkür
ederim. Çok teşekkür ederim. O korkunç gün, cumartesi günüydü galiba. Sirenleri duydum, takip ettim, dumanı gördüm ve kendimi garın önünde buldum. O Gençlik Parkı'nın oradan gara doğru yürürken üzerime doğru üstü başı kan içinde koşarak ve dövünerek gelen insanlar vardı. Ne oldu diye sordum. Anlattılar, lanet olsun biz barış istemeye geldik buraya, başımıza gelene bak diye dövündüler ve biraz daha ilerlediğimde o manzarayla karşılaştım. Korkunç manzarayla yayın yaptım. Yayını da epey insan izledi. Pazartesi sabah televizyon ekranına çıktığımda, o zaman sabah haberleri devam ediyordu, hayatını kaybeden insanların öykülerini anlattım. Çünkü öyle bir ortam oluşturuldu ki, hayatını kaybedenler suçlu ilan edildi. Hayatını kaybedenlere terörist denildi. Bu korkunç kanlı Türkiye Cumhuriyeti'nin en kanlı terör eyleminin faillerine bir cümle söylemediler. Ve güvenlik önlemi alması gereken, orada o eylemi, izin verilmiş eylemi, Türkiye'nin her yerinden otobüslerle, trenlerle insanların geldiği o barış eylemini koruması gerekenlerin görev ihmali vardı. Kimse üzerine gitmedi. Ve stadyum dolusu insan bu ülkede maalesef hayatını kaybedenleri yuhladı. Ve insanın vicdanı olanın vicdanını kanatan şeylerdir bunlar. Ve sesimi de her türlü yükselttim bu haksızlığa. Bugün Ankara Garı arkasına yapılan hızlı tren, o devasa, bu devasa mimari çok insanın hoşuna da gidiyor herhalde. Devasa beton, ne güzel. Osman Gazi Köprüsü devasa beton, 103 lira oldu. Geçiş ücreti, yandaş müteahhitlere verilen söz var. Devasa beton. Hoşlarına gidiyor. Yüksek hızlı tren garı o tarihi Ankara garını gölgede bıraktı. Bir süre sonra o küçük meydan, o bizim evet 10 Ekim anıtı yapılmasını istediğimiz o meydan da yok olacak. Bu zihniyete bir kez daha teslim edilirse Ankara. O yüzden o meydanın korunması, o meydanda bu korkunç katliamı bir daha yaşanmasın diye başka nesillere, bizden sonrakilere hatırlatacak bir anıt yapılması ve Cumhuriyet Başkenti'nin o ilk taş yapılarının korunması, bu projelerle gelecek adaya ben de oyumu vereceğim. İhraca gelince, o hastanede karşılaştığınız muameleye gelince, bizim temel sorunumuz bu sanırım. Özgür kölelerden nefret ediyor köleler en çok. Sahiplerden, efendilerden değil, özgürleşmiş ya da özgür olmak isteyen, kendilerine benzeyen kölelerden nefret ediyorlar. Bir adım öne çıkan ya da biraz farklılaşan ve özgürlük talep edene düşman gözüyle bakıyorlar. Oysa ki o talep edilen özgürlük hepimiz için özgürlük. Talep edilen barış hepimiz için barış. Bunun farkına varmasını sağlayacağız insanımızın. Bizim sektörde de öyledir. Sultan abla gitti mi? Burada mısın? Mesela bir geçmiş olsunu esirgerler işsiz kalan meslektaşa. Ya da dayanışma sergilemekten kaçınırlar. Muhalif kimliğiyle bilinir kamuoyunda ama bir başka arkadaşının işten çıkarılmasına dönüp bir cümle söylemez. Ya da bir tweet'i dahi esirger, geçmiş olsun demez. Patronun hoşuna gitmez çünkü. Kendisi buna mevzimi korudum der sorarsanız. Ben mevzimi korudum. Neye rağmen korudun? Neleri görmezden gelerek ve hangi haksızlıklara susarak korudun? Başka mevzi oluşturulamaz mıydı? Bir gedik surda benim buradaki varlığım. Bir de kendisine de yüce bir aidiyet atfediyor. Benim buradaki ana akım medyadaki varlığım bile başlı başına bir olay. Değil. Sen o ana akım medyada var olmaya hala devam ediyorsan neleri haber yapmadığın için artık acaba varsın orada? Sizin de o hastanede o hastaların içinde bulunduğu durumda o hastaların sizin sırtınızı sıvazlaması insana iyi geliyor hakikaten. Hani bu atla deve değil bir cümle ya geçmiş olsun cümlesi ya da çok üzüldük cümlesi insana o an kendini iyi hissettiriyor. Bu dayanışmayı sergileyebilmek lazım. Bir de ben çok açık şeye üzülüyorum bak veri saçılık sana da söyleyeyim gelmişken. Twitter'da sizi de takip ediyorum. Yüksel Caddesi'nde hala yani Acun öğretmenleri de takip ediyorum. Bazen hani bize sinirlerimiz de çabuk yıpranabiliyor bazen. Birbirimize bir hani serzenişlerde bulunabiliyoruz. Sen böyle yaptın ama sen de böyle yaptın. Sen o vakit bunu yaptınız ama siz de buradasınız. Yani bu hani duygusal da insanlarız bir taraftan. Biri olursak, iri olursak biri de olacağız. Onu söylemek istiyorum içinde bulunduğumuz mekana dair. Bunu gerçekleştirmemiz, küçük kırgınlıkları bir taraftan, ya o bana geçmiş olsun demeyen meslektaşım yine bir tane bile bir haber yapıyorsa iş cinayetiyle ilgili ya da bu tren kazasıyla ilgili bir haber yapıyorsa eyvallah diyorum ya, iyi, eline sağlık. Bırak, kırgınlık geride kaldı, bitti. Yaptın ya bu haberi, yine de eyvallah diyorum. Yani birbirimize sırtımızı dönmemek önemli olan galiba. Yine de eyvallah diyebilmek önemli olan galiba.
Biz zaten biz birlik olamadığımızda hapishanede ya da böyle işsiz olarak bir araya geliyoruz. Birlik olamamanın aslında temelinde zayıf olmak ya da çevremizdeki kitlenin azaltılmış olması da var. Bunun için daha fazla çaba gösterelim. Ben 10 Ekim'le ilişkili şunu söylemek istiyorum. 10 Ekim deyince hani oradaydım, kanın içinde ayağımın kaydığını hatırlıyorum. Çok net hatırlıyorum ve hayatımda hiç böyle bir şoka girmemiştim. Birçok vahşet gördüm ama hiç böylesini görmemiştim. Melih Gökçe'yi hatırlıyorum ben. Nasıl Gezi'de polisin eline sağlık pankartı asan kişi ise aynı zamanda Suruç ve 10 Ekim'de katledilen insanları kendileri patlattı diyerek televizyon gezerek kriminal uzmanıymış gibi anlattı. Ve 10 Ekim davası sonuçlandı. O katillerin çoğu bin yıllarca ceza aldı. Ve Melih Gökçek bu yalanlarını bütün topluma anlatmış oldu. Bir insan bu kadar vicdansız olabilir. 9 yaşındaki Veysel'in kanı üzerinden, 103 insanın kanı üzerinden televizyon dolaşıp yalan söyledi. Ve bunu söyletenler de vardı. Bu toplum ama şunu düşünmedi. Bir belediye başkanı kimdir ki işte aslında bomba patlasaydı şuradan şöyle olurdu, kendileri yapmış oldukları için böyleydi diye açıklama niçin o yapar? Niçin bir sürü kriminal uzmanı varken, polis varken, MİT bilmem neyi varken onlar yapmaz da bir Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı bunu niçin yapar? Çünkü en kullanışlısı oydu ve onu yaptılar. Kullandıktan sonra da attılar bir kere.
Yerel yönetimlerde Anadolu'nun insanı mecbur tutuluyor. Bazı tarikatlara yönlendiriyor yerel yöneticiler o insanları. Çocuğunuzu emanet edin bu hoca efendiye diye. Çocuklarınızı verin bu yurda diye. Aladağ'da ben haber yapmaya gittim Aladağ'a. Aladağ'da o yurda, tarikat yurduna mecbur bırakılan veliler, muhtaç hale getirilen veliler şikayetçi de olamadılar sonralarında. Şikayetçi olana da kötü gözle baktılar mesela. Ve vakti zamanında yine bugün FETÖ diye adlandırdıkları yapılanmaya yerel yönetimler en büyük desteği verdi. Ankara'da verdi, Kayseri'de verdi. Kayseri'de verdi. Esnafa dedi ki Kayseri'nin esnafına, bakın bu grup, bu hoca efendiyle çalışın. İyi işler, hayırlı hizmetler yapıyor, bu hizmet hareketidir dedi yerel yönetici Kayseri'de. Sonra o esnaf, o hayırlı hizmetmiş diyen esnaf cezalandırıldı, terör örgütüne üyesin sen diye. O yerel yöneticiye ne oldu? Neden ödüllendiriliyor? Yani onun da ceza alması gerekmez mi? Sen yönettiğin şehirde şehrin ileri gelenlerini bir yere kanalize etmişsin vakti zamanında. İyidir, iyi biliriz demişsin. Ha yanıldık, Allah affetsin. Tamam, affetsin. İnşallah Allah affeder sizi. Bu adaletsizlikleri, bu haksızlıkları, hukuksuzlukları. Cumhuriyet Ankara'sında Atatürk'ün emriyle kurulmuş ilk özel okulda okudum ben. Burslu olarak Marif Koleji'dir eski adı. Türk Eğitim Derneği Ankara Koleji'dir. TED Ankara Koleji'de okudum, mezun oldum. Hemen 200 metre ilerisinde de Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne devam ettim. Cebeci Kampüsü. Her gün dayak yerdik kampüste. Siyasalı basmaya gelirler, iletişime uğrarlar. Hukuk Fakültesini basmaya gelirler, iletişime uğrarlardı. Öyle bir ortamda büyüdük. Üniversitelerin bugün içinde bulunduğu halde çok daha berbat. Kimsenin can güvenliği yok. Çünkü adalet ortadan kayboldu. Çünkü en çok ihtiyaç duyduğumuz şey adalet. Herkes için adalet.
Süremizin sonuna geldik ama bir yorum daha alalım. Ve biz de kapanış yapalım. Konuşmazsa, yani şu sözü söylemezsem eksik kalır diyen bir vatandaşımız, halkımızdan bir kişi kimdir? Sözü arkadaşlar versin, biz...
Ya kusura bakmayın, ben kusura. Çok konuştum, söz hakkı kalmadı. Vallahi öyle oldu. Ben de özlemişim, ne yapayım, kamera görünce dayanamıyorum.
Ya Türkiye'nin geldiği yerden ilgili iki tane olay anlatacağım sadece. Bir, biliyorsunuz bu yıl Maraş katliamının 40. yılıydı. Biz Maraş'a gittik, orada katledilen insanları anmak için. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de Maraş milletvekilleri açıklama yapıyordu. Sakın Maraş'a gelmeyin, Maraş'ın huzurunu bozuyorsunuz diye. Katliamı sanki giden insanlar yapmış, almaya giden insanlar yapmış. Aynı gün Sakarya'da iki tane Kürt vatandaş, bir baba oğul, bir vatandaş tarafından, yani Kürtçe konuştukları için öldürüldü. Türkiye'nin 40 ilçesinden geldiği yer burası ne yazık. Teşekkür ederim.
Teşekkür ederiz.
Son bir yorum daha alalım. Yani süremiz kısıtlandı ama. Buyurun, buyurun. Evet, öyle bir söz vermiştik. Bir şiirimizi okuyalım ve biz de kapanışı yapalım. Mikrofonu arkadaşlarım uzatsın size.
İnsanlık için bir şiir okumak istiyorum. Programınızda katkı olsun diye. Sazın gel senin de yoldaş olalım. Yiğitçe duralım insanlık için. İnsanlık aşkıyla yanıp dolalım. Barışı kuralım insanlık için. Önümüzde kıldan köprü dağ olsa, sarp ayalar coblanca eşkalsa, elimiz, ayağımız pranga olsa, kayalar yaralım insanlık için. Bedenin beynime zincirler vursa, elimde zalimin kizini dursa, yağlı organ ile sehpalar kursa, zincirler kıralım insanlık için. Bedenim dağlansa, kollarım kopsa, zulüm yasasıyla yollarım sarsa, erciyes ağrısı başıma hapsa, dağları yıralım insanlık için. Zulümlere almaz insan kovası, hep birlik olmaktır derdin devası, yoksul halkın bitmez zulüm davası, acıyı karalım insanlık için. İnsanlık onuru yetene kadar, zulüm yasaları bitene kadar, dermani dumanın tütene kadar.
Bizim anlattığına göre AKP'den şikayetçiyiz. Duyduğuma göre CHP'den de şikayetçiyiz. Oldu ki, yeni gideceğiz 3. Bizim amacımız eğer AKP'nin yolunu kesmekse büyük bir partiden birleşelim. Hepimiz birleşelim ama adam sen şunu yaptın hatalısın, sen bunu yaptın hatalısın dersek biz arkadaşsız kalırız, yalnız kalırız. En iyisi birleşelim, güçlü olalım. O bize yanlış yapan adam da oradan indirelim.
Teşekkürler öğretmen. Peki. Şimdi Berçenek'te doğduğu köyde Mahsuni Şerif'in olağanüstü hal var dediler ama töreni yaptırmadılar. Ben de Leyla Hanım şahittir, oyunu izlemeye geldiğini biliyorum. Her gittiğim yerde geçen yıl 60 kere sahneye çıktım. 60'ında da Mahsuni'yi andık. Hep beraber salonu dolduranlarla yuh çektik, yuh yuh dedik soyanlara. Soyup kaçıp koyanlara, insana kıyanlara, yuh nefsine uyanlara yuh dedik. Sonra dedim ki aman ha yuh çektik diye rahatlamayın. Bu salonun kapısından dışarı çıktığınızda ya ben vazifemi yaptım bak ne güzel de bir araya gelip yuh çektik demeyin. Rahat yatmayalım. Bir süre varın rahat yatmayın. Başımızı yastığa rahat koymayalım. Emekli öğretmen düşündü, bulduğu çözüm bu oldu. Bir büyük parti varsa o partiyi dönüştürelim. O partiye gereğince yöneticilik yapamayanları gerekirse cezalandıralım. O partide siyaset yapma şeklini değiştirmeye çalışalım. Elimizi taşın altına koyalım. Hep uzakta durup eleştiriyoruz. Koy elini taşın altına. Ben buradayım de. Ben öyle yapmaya gayret ettim. Ben buradayım yahu dedim. Ben de vekil adayı olacağım dedim. Kimseyi de tanımıyorum. E sen kimsin dediler. Sarı çizmeli Mehmet abi. Öyle yapılmıyormuş bu işler. Ama siyaset yapma şeklini değiştirmek gerekiyor Türkiye'de. Bunu da kim yapacak? Siz, biz, bizim evlatlar yapacak. Yapabiliriz. Yeter ki inancımızı, birbirimize olan inancımızı kaybetmeyelim. Bir yere de gidecek değiliz. İşte buradayız, memleketteyiz ve en büyük arzumuz da barış. Çok teşekkür ediyorum sevgili Veli Saçılık. Veli Saçılık dedi ki, Ankara'nın velisi, ya televizyonculukta ben çok şey değilim, tecrübe sahibi değilim. Beraber sunalım. öyle de güzel yönettiniz ki programı.
Estağfurullah.
Bravo. Umarım diğer şehirlerde de, uğrayacağınız diğer şehirlerde de daha da büyüyen kalabalıklarla karşılaşın. Bu güzel izleyiciniz günden güne artsın ve sözünü söylemek isteyen gelsin, Söz Sizde programında konuşsun. Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ediyorum. Öncelikle bu karda kışta buraya geldiniz. Onun için teşekkür ediyorum. İrfan Değirmenci benim bütün acemiliğime karşın o boşluğu doldurdu ve çok güzel zaman geçirdi bize. Güzel bir sunum yaptı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Merkezi Cemevi'ne çok teşekkür ediyorum. Çünkü bize mekanını açtı, bu salonunu bize verdi. Teknikteki arkadaşlarım sağ olsunlar bize destek verdiler. Biz bundan sonra bütün illeri gezerek, bütün demeyelim gidebildiğimiz kadar yere giderek söz sizde diyeceğiz. Ve sizin yorumlarınızı bütün dünyaya duyurmaya, daha doğrusu Türkiye'ye, dünyaya diyoruz. Çünkü Avrupa'da da dünyanın çeşitli yerlerinde de bizi dinleyen birçok insan var. Yol TV'de artık kısılan sese, yani gazetecilerin dışarıda bırakıldığı, işsiz bırakıldığı, kamu emekçilerinin işsiz bırakıldığı, aç bırakıldığı bir toplumda sesimiz daha az çıksın dedikleri ortamda sesimizi daha da yükselteceğimiz, inadına yükselteceğimiz bir program yapmak istedik. Bunu da başaracağız. Bizim sesimizi kısamazlar. Çünkü halk acıktıkça mutlaka ihtiyaçlar ortaya çıkar ve bir buna karşı da itiraz ortaya çıkar. İtirazı geçmişteki hiçbir baskıcı yönetim engelleyememiştir. Şimdi de engellenemeyecektir. Ve toplum kendi özgürlüğünü eline alacaktır. Programımızda yine söz sizde diyeceğiz. Katıldığınız için teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık, sözünüze sağlık. İyi ki varız, iyi ki varız.